Musa 7. Ayrım Sayfa 115 Bıldırcın Sorunu. Mos her sabah yaptığı gibi denizde çok erken yıkanmış, çıkmıştı. Mişail'i kıyıda kendisine bekler buldu. Çoktan suya girmiş çıkmıştı. Alnına yapışmış ıslak saçları pırıl pırıldı. Atlarınkine benzeyen düşünceli, kocaman, kara gözleri kaygılıydı. Mos'a bir şeyler sormak ister gibi bakıyordu. Söylemek istedikleri vardı besbelli. Mos sudan çıkar çıkmaz silkinen köpekler gibi başını sağa sola sallarken ''Hey, ne var?'' dedi. ''Ne oluyor? Keyifsiz görünüyorsun.'' Mısırlılar gibi Mişael de aslında bir ay öncesine kadar o da Mısırlıydı. Kötü haber vermeyi sevmiyordu. Yüzünü buruşturarak çenesini oynattı. Bir an gerçekten ata benzedi çizgileri. ''Seni konuşturmak için sopa mı atayım yeğenim?'' Mişael yüksek sesle kısacık bir kahkaha attı. Kişner gibi. Ve Mos onun böylesine çekicilikten yoksun oluşuna üzüldü bir an. Sonunda konuştu genç çocuk. Mos saçlarını kuruturken anlattı. Bölük pörçük, dura dura. Olanlara kendisi de inanmıyormuş gibi anlattı. Mos gitgide keyfi kaçarak dinledi. En oburları bile 2-3 bıldırcını sindiremeyecek kadar yeme alışkanlığını kayıp mı etmişti? Bu kadar kısa zamanda. Olacak şey miydi? Ama olmuştu. Gece birçokları için çok zor geçmişti. Bazıları içinse son gece olmuştu. Mişael duyduklarını anlatıyordu. Pek çok kişi hastalanmıştı ve kalplerinin sıkıştığından yakınmışlardı. Kalpleri sıkışmıştı. Ağzı laf yapanlar böyle anlatıyordu. 3 kişi ölmüştü. 10-12 kişi hala çadırlarında ölümle pençeleşiyordu. Mişael'in soğuk, hemen hemen resmi konuşmasında kuşkulu bir ifade vardı. Başta Tanrı'nın ihsanı olarak karşılanan bıldırcınlar, aksine göklerdeki ulu gücün bir cezası, bir intikamı olabilir miydi? Ama niçin? Neyin cezası? Mos birden korktu. Nedenini bilmediği bu felakete bulabileceği bir çare yoktu. Sadece suçlunun bıldırcınlar olduğunu tahmin ediyordu. Ama Mısır'da pek çok kez bıldırcın yemişti. Hiç dokunmamıştı ona. Hele hiç hasta olmamıştı, hiçbir zaman. Kuşkusuz bu insanlar da yemişti Mısır'da. Ve birden hatırladı. Bıldırcının çok fazla yenmemesi gerektiği söylenirdi hep. Ve kendisi bunu onlara hatırlatmayı unutmuştu. Şimdi her şeyi açıklaması, olayın nedenini anlatması gerekti. Gerçek nedeni. Hayal kırıklığı ve ümitsizliği o anda bir hastalık gibi bütün varlığında hissetti. Bir vatan, bir kimlik, bir inanç peşinde yollara düşmüş bu halkın başındaydı. İnsanlar ona güvenmişlerdi. Ama kuşkulu, hep tartışılan bir güvendi bu aslında. Ve her an otoritesine karşı çıkmaya hazırdılar. Gerçekten Tanrı tarafından görevlendirilmiş miydi? Birçoğu Korah gibi mesela ona inanmıyordu. Bunu küstahlıklarından, kötü niyetli konuşmalarından anlıyordu. Şimdi karşısına geçip neler söyleyeceklerini biliyordu. Et istemiştik. Tanrı'nın bu isteğimizi yerine getirdiğine inandık ama aldanmışız. Onun yolladığı bıldırcınlar bizi zehirledi ve insanlarımızı öldürdü. Senin dün bize anlattığın tanrısal lütuf, tanrısal sevgi bu mu? Ya da belki sana görünmüş olan, daha doğrusu senin göründüğünü iddia ettiğin atalarımızın tanrısı bizim tanrımız değildir. Birden kıyı boyunca yürüyerek yaklaştıklarını gördü. Aralarında hiç kuşkusuz Korah'ın da bulunduğu 25-30 kişi. Kararlı bakışlarla yaklaşmalarını bekledi. Önce tek kelime konuşmadan karşı karşıya durdular. Öfkeli 30 adam ve o, ayakları ve göğsü çıplak ayakta bekleyen Mos. Omuzlarının üstünde ileriye baktı. Ellerinde mızraklarla genç adamların oluşturduğu bir kalabalığın başında Yeşu ve Mişael'i gördü. Kendiliklerinden onu korumak için gelmişlerdi. Demek tehlike beklediğinden de büyüktü. İş çatışmaya kadar giderse bu toplulukta bir çatlak yaratabilirdi. Harun da koşarak geliyordu. Mos diye başladı Abiram, soğuk ve korkutucu bir sesle. 4 insanımız öldü. Birçok da hasta var, ölüyorlar. Bıldırcın yedikleri için ölüyorlar. Korah sözünü kesmek istedi. Abiram bırakmadı. Tanrı'dan et istemiştik. Dualarımızın kabul edildiğine inanmıştık. Ama bu bir aldatmacadan başka bir şey değilmiş. Korah bir kez daha söze karıştı. İbrahim'in tanrısı bizi asla aldatmazdı. Dua ettiğimiz o her şeye kadir tanrı değilmiş. Abiram devam etti. Dualarımızı dinleyen gerçekten her şeye kadir tanrı mıydı? Yoksa senin peygamberi olduğun tanrı kötü bir tanrı mı? Olay düşündüğü gibi gerçekleşiyordu. ''Sen bıldırcın yemedin mi Korah?'' diye sordu Mos. ''Ya sen, ötekiler, sizler?'' ''Evet, yemişlerdi. Ama bak, buraya gelecek kadar güçlüsünüz. Hasta filan da görünmüyorsunuz.'' Gözlerini kırpıştırdılar. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Sanırım, diye devam etti. Tanrı'nın size kötülük ettiğini düşünüyorsunuz. Oysa gerçek zehir sizin sınır tanımaz açgözlülüğünüz. Balığınız vardı, sonra mannanız oldu. Ama bu kez de et istediniz. Arzularınıza gem vurmayı asla denemediniz. Sürekli bir şeyler isteyerek Tanrı'yı öfkelendirebileceğinizi düşünmediniz. Yeşu ile mızraklı gençler konuşanların hizasına gelmişlerdi. Yeni gelenler öfkeli bakışlarla karşılandı. Nemuel, Eliab'ın öteki oğlu, çenesini öfkeyle oynatarak "Peki ya bıldırcınları yiyip ölenler, onlar neden öldü?" diye bağırdı. "Mısır'da bıldırcının çok fazla yenmemesi gerektiğini öğrenmemiş miydiniz?" dedi Mos. "Bu kuşların içlerinin boşaltılması ve sadece etinin yenmesi gerektiğini bilmiyor muydunuz? Bütün bunları unutacak kadar gözünüz döndü mü? Tanrı açgözlüleri cezalandırdı." "Her şeye verilecek cevabın vardır," diye bağırdı Kora. "Ama insanlar öldü. Belki başkaları da ölecek. Sorumlusu sensin. Ben şefinizim diyorsun. Bize neden söylemedin? Bu insanları sen öldürdün." Mos'un ta yanına sokulmuş olanca sesiyle haykırıyordu. İsar oğlunu tutmak için aralarına girdi. Ama Mos güçlü eliyle adamı iterek uzaklaştırmıştı. "Ben hiç kimseyi öldürmedim Kora. Ama sen dikkat et de vaktinden önce ölmeyesin." "Ne? Beni tehdit mi ediyorsun?" diye bağırdı Kora, Mos'a sokularak. "Beni tehdit etmeye cüret ediyorsun ha?" Güçlü eller onu zapt ediyordu. Korkunç bir öfkeyle delirmiş gibi bağırdı. "Seni geberteceğiz, prens bozuntusu. Seni geberteceğiz. Gebereceksin piç." İsar oğluna bir tokat attı. Yeşu ile Mişael çıldırmış adamı yakalamışlardı. Her yandan yumruklar iniyordu. Datan'la Abiram ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Mos'un üstüne yürümek istediler. Derhal uzanan kollar onları durdurdu. "Burada bağırıp çağıramazsınız," dedi Harun. "Bu adamları bağlayın," diye emretti Mos. "Ben bir karar verene kadar onlar senin gözetiminde kalacak Yeşu." "Bizim de insanlarımız var," diye bağırdı Datan. "Burada kimseyi asıp kesemezsin." Ama Mişael onu sert bir hareketle susturarak önü sıra itti, çevirdi, ellerini bağladı. Adamı elleri bağlanmış olan Korah'ın yanına götürdü. "Gerçekten de Tanrı böyle sahneler yaşansın diye mi bizi Mısır'dan çıkardıysar? Avaris'te kalıp sizleri Mısırlı ustabaşıların kamçılarına terk etsem çok daha iyi edermişim." "Böyle söyleme," diye mırıldandıysar. "Yüreğim kan ağlıyor." "Ama Tanrı beni görevlendirdi. Sizler beni seçtiniz. Alın yazımız böyle yazıldıysar. Senin oğlunu, öz oğlunu öldürtmen bile gerekirse sizi Tanrı'nın istediği yere götüreceğim." "Biliyorum Mos." Kadınlar yüzleri kül rengi, bakışları öfke ve korku dolu olanları uzaktan seyretmişlerdi. Korah'ın kavgasında onu desteklemeye gelmiş adamlar, Yeşu komutasındaki mızraklı koruyucuların sert bakışları altında usul usul dağılıyordu. Mos ilk kez bir insanın öldürülmesinden söz etmişti. Onun emriyle gerçekleşecek bir idam ve daha da korkuncu, kendi kanından bir insanın öldürülmesiydi söz konusu olan. Ama bu insanlar Tanrı'nın emirlerine karşı geliyor, isyan ediyorlardı. Bundan daha ağır bir suç olamazdı. Mos, Harun'un ve Yeşu'nun yanında kendini yapayalnız hissetti bir an. Uzun süre konuşmadılar. Kaybedilmiş bir gündü. Ölenleri gömmek ve hastaların ayağa kalkması için beklemek gerekiyordu. "Ben bir hiçim," diye mırıldandı sonunda Mos. "Ama bana karşı gelen, Tanrı'nın iradesine karşı gelmiş demektir. Sen, Tanrı'nın iradesinin koruyucususun Yeşu. Ben onun hizmetkarıyım." Mos bakışlarıyla genç adamın gözlerini aradı ve buldu. Kocaman iki akik. Ne öfke, ne nefret. Göklerin 7. katının hizmetkarı böyle olmalıydı işte. "Dün silahlandıracak 500 adam daha seçtim," dedi Yeşu. "Mısırlıları da al." "Öyle yaptım. Çok iyi askerler. Ötekilere iyi örnek oluyorlar." "Demek 1000. 1500 oldunuz. 3500 adam daha isteriz. En az. Bir o kadar da mızrak. Herkes kendi mızrağını yapsın. Nasıl yapacaklarını göster onlara. Önümüzdeki günlerde hepsi yapılacak." Mos başını salladı, atına bindi ve kendi kendisiyle baş başa kalmak için hayvanı uzaklara doğru sürdü. Eskiden olduğu gibi tüm ruhunun tanrısal varlıkla dolduğu uzun dualara yeniden başlamıştı. Ama bu kez ruhuna bir ışık gibi dolan o kutsal esin gelmedi. Birden kendini gencecik bir erkek çocuk olarak Firavun Seti'nin karşısında buldu. "Sence krallıkta adaletin en büyük koruyucusu kimdir?" "Sensin. Çünkü en büyük gücün sahibi sensin. Ya ben adaletsiz davranırsam? Set seni cezalandırır. Evet, Set beni cezalandırır. Tanrılardan gelmeyen adalet yoktur. Çünkü en büyük güç onlarındır. Adalet, Pıdamus, yasadır. Ve yasa tanrılardan gelir. Bunu hiçbir zaman unutma. Sahne öylesine kesin bir gerçeklikle canlandı ki belleğinde bir an yüreği sıkıştı. Gözlerini kapadı ve sarayın görkemli salonunu tunç, altın, mücevher pırıltıları içinde bir kez daha görür gibi oldu. Yasa. Yasa tanrılardan gelir. Yasa olmazsa halkın adaleti olmazdı. Halk bile olmazdı. Halk değil kendini beğenmişliğin, öfkenin ve çılgınlığın esiri olmuş, başıbozuk kalabalıklar olurdu sadece. Evet, onlara yasayı kabul ettirmek zorundaydı ama nasıl? Öğretmeni Amses'in ona, yeni, çok güzel bir papirusa o güzel hiyareklik yazısıyla yazdırdığı Ptahhotep'in öğütlerinden bir bölümü hatırladı. İnsanlarda korku yaratma. Çünkü Tanrı aynı silahla seni yener. Biri böyle yaşamayı seçmişse, Tanrı onun ağzından ekmeğini alır. Biri zenginleşmek isterse, Tanrı ona, bu zenginliği senden alabilirim der. Biri savaşmak isterse, sonunda güçsüzlüğe mahkum olur. İnsanda korku yaratılmasın. Ona barışın kucağında bir yaşam bağışlansın ve böylece o, korkutularak zorla elinden alınanı gönül hoşluğuyla versin. Etkileyici sözler diye düşündü. Baş kaldıranların cesaretini kıracak sözler. Kendisi de savaşmıyor muydu? Peki korkuyla değil, Abiram gibi, Datan gibi adamlara neyle yasayı kabul ettirebilirdi? Mos'tan duyacakları korku değil, hayır, Tanrı korkusu. Ve Tanrı ondan yana, onun yanında olduğu sürece başarısızlık söz konusu olamazdı. Mısırlılar kendi yasalarını zorla uygulamaya bile gerek görmemişlerdi. Çünkü Apirularda müthiş bir korku ve nefret uyandırmışlardı. Apirular, Tanrı'nın daima kendi halkının yanında olduğunu, olacağını bile unutmuşlardı. Şu anda Suenchi'nin, Avaris rahibinin yüzünü görür gibi oluyordu. İkiyüzlülük ve küstahlığın çirkinleştirdiği bir yüz. Ve bu hayali hemen belleğinden kovdu. Hayır, Tanrı'nın ulusunda asla böyle rahipler olmayacaktı. Tanrım, bana güç ver diye yalvardı. Seçmek çok zor, bana yol göster, aydınlat beni. Kayalığın üzerine uzanmış bir leopar ona bakıyordu. Mos elini hançerine götürdü. Ama leopar altın pırıltılı gözleriyle onu seyrediyordu sadece. Ve Mos'a sanki kendisine gülümsüyormuş gibi geldi. Kampa döndüğünde Harun ona insanların bu mola yerine obur mezarları Kibrot Hattava adını verdiklerini anlattı. Demek felaketin nedenini biliyorlardı. 4 kişi ölmüş ve gömülmüştü. Hastalar iyileşiyordu. Yarın yola çıkılabilirdi. İnançsızlar. En kısa zamanda su bulmak gerekiyordu, gece molasından önce. Mos, Alaat'tan 2 günlük yolda Sebea vahasının bulunduğunu çok iyi hatırlıyordu. Ama o, deve sırtında yapılmış bir yolculuktu. Yürüyerek ve üstelik uzun süren gece molalarıyla bu en az 4 günlük yol demekti. Çok geçmeden sıcak da bastırınca susuzluk dayanılmaz hale gelecekti. Bu yüzden gözünü denizle dağlar arasında uzanan oldukça sık yeşillikten ayırmıyordu. Akbabaları, atmacaları, daha açık yeşil, daha taze bitkileri arıyordu bakışlarıyla. Oralarda alıcı kuşlar dolaşıyorsa bu av hayvanlarının bulunduğu anlamına gelirdi. Ve av hayvanları bir derenin, bir su kaynağının yanında olurdu. Açık yeşil taze bitkilerse toprak yüzeyini ıslatan bir suyun varlığına işaret ederdi. Çünkü kıyı şeridinde yaşayan siyaha yakın koyu yeşil budur meşeler gece inen nemle yetinir, ta derinlere indirdikleri kökleriyle su alırlardı. Birden gözü taze, yemyeşil yapraklı bir bitki kümesine ilişti ve yakından görmek için atından indi. Taşkıran otlarının, ılgınların, tatularla zakkumların sık örtüsü arasında boy vermiş akasyalar, firavun incirleri ve tek tük yabani badem ağaçlarıydı bunlar. Yaklaşan ilkbaharla fışkırmış yapraklar. Hemen kazmacıları çağırdı Mos. Burada su var. Kazmalar, kürekler toprağa daldırıldı. Ya tuzluysa su, dedi Harun. Tuzunu ayırırız. Tuzu ayrılsa da zor içiliyor. Zor bile içilse ölmekten iyidir. Bir saat sonra kazmacılar ıslak bir tabakaya rastladılar. Az sonra ayakları suyun içindeydi. Bir maşrapa verin. Mos suyu tattı. Hemen hemen tatlı bir su. Ama herkese yetecek su yok, dedi Harun ağlamaklı. Her an korkmaya hazırdı. Hepimize yetecektir. Mos yeraltı sularını tanıyordu artık. Son yağmurlarla beslenmiş olan bu suyun yüzeye bu kadar yakın olması bolluğunu gösteriyordu. Ama ileride yaz geldiğinde yarıya inecekti. 2-3 güne kadar bir vahaya ulaşacağız. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü gördüm. Artık pek manna da bulamıyoruz. Daha ileride bulacağız. Her şeyi biliyorsun. Gerektiği kadar biliyorum. Gerçekten de herkese yetecek kadar su vardı ve rahatça içilebilecek bir suydu. Yine de mataralarını doldurmaya gelenler yüzlerini buruşturuyorlardı. Ne yapalım, kötü de olsa içeceğiz der gibiydiler. Mos, Tanrı'nın kulu olmaya layık pek az insan var diye düşündü. Orada, gökyüzünde bütün bu olanları nasıl değerlendiriyordu acaba? İnsanlar göğe bakıyorlardı ama bıldırcın yoktu. Gençler Geşun'un önerisiyle sapanlarıyla ceylan avına çıkmışlardı. Bu herkese yetecek kadar et olacak demek değildi kuşkusuz. Ama Mos, avcının vurduğu hayvanı kendi kabilesinin insanlarına istediği gibi dağıtacağını söylemişti. Hem bir şeyleri savaşarak kazanmayı da öğrenmeleri gerekirdi. Bir gün önce ceylan vurmuş olan Mişael bir parçasını Mos'a getirmişti. Mos eti üçe ayırdı. Meşe dalına geçirerek ateşte kızarttı. Meşe ete güzel bir koku veriyordu. Et sertti ve alışılmadık bir tadı vardı. Ama üst üste yedikleri balıktan sonra değişiklik iyi gelmişti. Hayal kırıklıkları onları Sebiya'da bekliyordu. Bedevilerin satabilecekleri 3 çuval unla 3 fıçı şarapları vardı sadece. Geri kalanı kendilerine saklıyorlardı. Koyunları da yoktu. Esyon Geber'de satmışlardı. Damızlıkları da satacak değillerdi herhalde. Mos, 3 çuval unla yapılacak ekmeğin geçmiş günlerde onaylanmış olan sıraya göre dağıtılmasına karar verdi. Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar ve askerler. Kadın başına bir ekmek düştü. 10-12 bağ soğan dağıtıldı. Ama nihayet bol bol suya kavuşulmuştu. Temina vahasında da durum daha iyi değildi. Bir miktar ceylan eti, epeyce kurutulmuş balık ve peksimet. Mideler yeniden küçülmeye başlayacak diye düşündü Harun. Sinirler. Evet, sinirler de tek düzelik, yorgunluk ve kötü hava yüzünden geriliyordu. Gökyüzü bir anda kararıyor, bardaktan boşanırcasına yağmur iniyordu. Yağmur bastıkları toprağı bataklığa çeviriyor, yolcuları tepeden tırnağa ıslatıyordu. Bazen buz gibi bir havayla donuyorlar, bazen güneşle kavruluyorlardı. Sel sel inen yağmurun tek faydası istedikleri kadar su biriktirmeleriydi. Çocuklar ve gençler ise diğerlerinin aksine sağanakları sevinçle hatta kahkahayla karşılıyorlardı. Çünkü yağmur yolun tozundan yıkıyordu onları ve çocuklar su birikintilerinde atlayıp zıplamayı seviyordu. Mişel sapanla ava çıkıyor, günde bir iki çalı horozuyla dönüyor ve akşamları her zaman bir tabağını Mos'a ayırdığı çorbalar pişiriyordu. Mos bu kaçamak armağanları Mişel'in kendisine takılıp alay etmesi sonucunda kabul etmişti. Mişael, Yeşu ve başka birkaç genç adam bütün bu ruhları ve akıllarıyla Mos'a bağlıydılar. Onlarla her şeyi rahatça konuşuyordu. Çünkü doğrusu Harun'la bile kendini güvende hissetmiyordu. Oysa bu gençlerle bir çeşit sıra dışılıkla birbirlerine bağlanmışlardı. Genç adamların içinde yanan bir ateş vardı. İsrail'i kuracak olan onlardı. Yoksa o kızarmış but sevdalıları soğan ya da kavun özlemiyle ağlaşanlar değil. ''Bu daha uzun süre böyle devam edemez, Mos.'' dedi Yeşu birden. ''Yakında sabırları taşıyacak.'' ''Ve ne olacak?'' ''İsyan edecekler. Peki sonra?'' ''Sonrası onları çölde bırakıp gideceğiz.'' dedi Yeşu. Telaşsızca bir çalı horozunun butunu kemirirken. ''Nerede su bulunacağından bile haberleri yoktur. Bu koskoca kalabalığın ancak yarısı sana yürekten bağlıdır. Geri kalanı homurdanmaktan başka şey bilmeyen bir çapulcu takımı. Belki de gerçekten onları çölde bırakmak daha hayırlı. Sen bir ulus yaratmak istediğini söylüyorsun. Bu durumdan seni suçlayan adamlarla mı yaratacaksın o ulusu? Onları terk edemem. Onlar bana Tanrı'nın emanetleri. Seni lanetliyorlar, beddua ediyorlar. Biliyorum.'' Bir süre konuşmadılar. ''Emrinde kaç adamın var şimdi?'' diye sordu Mos. ''3200. 3000 de mızrak. Biraz elini çabuk tut. 5000 kişi demiştik. Elimden geldiğince hızlandırmaya çalışıyorum. Çocuklar kiminle dövüşeceklerini soruyorlar bana. Büyükleri onların cesaretlerini kırıyor. Hepsi Kenan ülkesine varacağımıza ve orada ekmek için hazır ısıtılmış fırınların, tencerelerde kabakların, çayırlarda otlayan ineklerin onları beklediğine inanıyor.'' Yeşu sakin gözlerle Mos'a baktı. Onların istedikleri Mos, Setepentut'un baş kaldırısından yararlanarak aşağı Mısır'da küçük bir krallık kurmaktı. Böyle çöllerde taban tepmek değil. Kuşkusuz gençlik, durumu çok daha yukarıdan ve bir önceki kuşaktan çok daha gerçekçi bir gözle görüyordu. Onlar için bu büyük göç bir ekmek ve kabak sorunu değildi. Görkemli, olağanüstü bir girişimdi. Mişael'in, Yuşe'nin, Zikri'nin ve ötekilerin aslında biraz da haşin olan alaycılığı Mos'a iyi geliyordu. Tanrı böylesini istedi Yeşu. Daha güneyde, Refidim'de o gün tatlı su bulunamayacağı yüzünden isyana çok yakın bir gergin havada başladı. 5 gündür yağmur yağmıyordu ve kazılan kuyulardan tatlı su çıkmamıştı. Mos'a duyulan öfke, açlık ve yorgunluğun da eklenmesiyle çirkin bir tartışmaya ortam hazırlanmıştı. Bir önceki gün Sin çölünü çevreleyen dağların eteğinde konaklamışlardı. Ertesi sabah ortalık ağarırken 200'e yakın adam Mos'un uyuduğu çadıra sokulmuşlardı. Gürültüye Mos uyanmış ve bazılarının ellerindeki taşları gören Harun çok telaşlanmıştı. ''Bütün gece susuzluktan kıvrandık.'' diyordu adamlar. ''Bulduğun o tuzlu su bizi büsbütün susatmaktan başka bir halta yaramadı. Tanrı istedi diye bizi buralara sürükledin. 3 aydır bizi açlıktan, susuzluktan kıvrandıran Tanrı ne biçim Tanrı'dır ha? Sen hangi Tanrı'nın peygamberisin? Bizim Tanrımızın mı? Yoksa başka bir yerin Tanrısının mı ha? Pazuzu rahibi misin yoksa?'' Pazuzu, iblis. Mos taşları da görmüştü. Ama günahkar sözleri soğukkanlılıkla dinledi. Yücelerin yücesi Tanrı bu hayvanı niçin yaratmış diye kendi kendine soruyordu. Sabah hava serindi ama çepeçevre etrafında nefretin sıcağı vardı. Gözlerini kaldırdı ve karlarla taşlanmış dağlara baktı. Bahar ılıklığı kuşkusuz karı eritiyor ve çavlanları besliyordu. Böyle bir su bulmak gerekti. ''Burada bekleyin.'' dedi, soğukkanlılığını kaybetmeden. ''Öğleden önce dönmüş olurum. Size suyu nerede bulacağımızı söyleyeceğim.'' Giysilerini sırtına geçirdi, bastonunu aldı ve dağlara doğru yürüdü. Sağlam bacaklarına ve çevik bileklerine şükrederek kayalara tırmandı. Bu bir ceyranın geçebileceği bir yoldu, insanın değil. Bilekleri, avuçları yırtıldı. Nefes nefese kaldı, kayadan kayaya atlayarak tırmandı ve 2 saat sonra soluklanmak için durdu. ''Suyu bulsam bile,'' diye düşündü. ''İçmek için buralara kadar gelemezler.'' Etrafına baktı. Göz alabildiğine altın sarısı ve mavi. Yerküreye serilmiş sınırsız büyüklükte bir canavar derisi. Burada kayalı, taşlı ve ötelerde yumuşacık düzgün. Demek yücelerin yücesi dünyayı buradan seyrediyordu. Pis kokulu soluklardan ve aşağılık çirkin hırslardan uzakta. Birden güçlü bir rüzgar kırbaç gibi çarptı yüzüne. Onu canlandırdı. Kafasındakileri silip süpüren ve bedenini ve ruhunu tertemiz yapan bir rüzgar. "Tanrım!" diye haykırdı Mos. ''Onları istediğin yere götürmemi istiyorsan, hiç olmazsa nerede su bulabileceğimi göster bana.'' Şimdi kaybolan ümidi yüzünden kolları daha ağırlaşmış gibi geliyordu ona. Birden tok bir ses duyarak döndü baktı. Gözünün hizasında bir şey kımıldamıştı. Bir ceylandı bu. Kuşkusuz toynağıyla bir taşı uçuruma yuvarlamıştı. Hayvan Mos'u görmüştü. 100 arış kadar uzakta güzel kadife gözleri korkulu ona bakıyordu. Oysa ceylanlar günde en az 1 kere su içmek zorundaydı. Mos tehlikeli bir tırmanışla bir düzlüğe çıktı ve buradan dağın öbür yamacını görmeye çalıştı. Ceylan kaçmış, bütün yabani hayvanların yaptığı gibi bir anda gözden kaybolmuştu. Mos'un bakışları dağın yamacı boyunca basamaklarla aşağıdaki ovaya kadar inen yeşil bir vadiyi izledi. Ardında sakladığı güneşin altın rengiyle yaldızlanmış kocaman dağ koyu kırmızı karşısında yükseliyordu. Ve vadinin derinliğinde çağıldayarak akan bir su vardı. Irmağın yatağına baktı. Su yer yer oldukça derin olduğu belli eski bir yatağın içinde basamaktan basamağa coşkuyla atlayarak iniyordu. Aşağıda ovada bir gökkuşağının altında köpükleniyor, sonra düzlükte doğuya uzanan küçük menderesin içinde pırıl pırıl akıyordu. Çağlayarak aşağı inen suyun peşi sıra gidebilecek miydi? Çevreyi gözden geçirdi. Sıcağı hissetmeye başlamıştı. Üstlüğünü çıkardı, sarıp sarmaladı, kuşağına bağladı. Yamacı inmeye başladı. Dik bir yokuştu. Sonra daha yumuşak bir yamacı ağaçlıklara, ağaç köklerine, sağlam, büyük taşlara tutunarak indi. Tepede 2-3 ceylan alaycı bakışlarla onu seyrediyordu. 1 saat sonra kanter içinde çavlanın eteğine ulaşmıştı. Çocuk gibi kendini serin, köpüklü suya bıraktı. Bir daha hiç su bulamayacakmış gibi içti, içti. Dişleri temizleyen kokulu bir ot kopardı, çiğnedi ve durup ovaya baktı. Ova dağın eteklerini bir uçtan bir uca dolanıyordu. Yamaçları izleyerek yürüdü ve kıyı ovasına ulaştı. 1 saat sonra kasları tutulmuş ve başında hala güneşin sıcağıyla kampa dönmüştü. Ne oldu diye sordu Harun. Mataralarınızı, testilerinizi alın, benimle gelin. Oraya vardıklarında insanlar gözlerine inanamadılar. Mısır'da bile böylesine berrak bir su görmemişlerdi. Sonra Mos'a baktılar. Bu suyu bana Tanrı gösterdi dedi. Şimdi için bakalım. Sizin inançsız yakınmalarınızdan bıktım. Sizler yücelerin yücesi Tanrı'ya layık değilsiniz. Gözlerde utanç ve korku okunuyordu. Bu suyun adı günaha girme ve kavga olacak dedi Mos. Yüzü içindeki müthiş öfkeyi yansıtıyordu. Sadece Yeşu, Mişel ve Zikri peşi sıra yürümeye cesaret edebildiler. Hayatımda bunun kadar temiz bir su görmedim dedi Yeşu. Berrak su ve yasa diye düşündü Mos. İnançsızlar daha ileri gitmeden yasayı uygulamak gerekli. Ama Tanrı'nın gizli adı olan kader başka bir karar almıştı. 7. ayrım sonu, sayfa 129.